Ayrım 5.
Sayfa 55. Çok geçmeden Şukar dede de ona katıldı. Bir akşam kapıyı hafif hafif vurarak "Girebilir miyim?" diye sordu. Makar hiç de nazik olmayan bir tavırla "Gel bakalım, ne istiyorsun?" diye karşıladı onu. Şukar dede çekinerek "Şey, nasıl söyleyeyim?" diye kekeledi. "Seni çok özledim de onun için geldim." Makaruşka, "Kendi kendime gidip bir bakayım, ışığı yanıyorsa girer bir ziyaret ederim." diye düşünmüştüm. "Allah Allah, sen karı mısın ki beni özlüyorsun?" İhtiyar bir erkek bazen bir kadından da daha çok özlem duyar. "Benim işim ne ki? Eğlencesiz, kupkuru bir iş. Gece gündüz hep atlara bakıyorum. Oraya bak at, buraya bak at. Konuşmasını bilmeyen bu yaratıklar canıma yetti artık. Sen ona örneğin tatlı bir sözle yaklaşırsın, susar durur. Habire yulafını yer, kuyruğunu sallamaya devam eder. Ondan bana bir yarar var mı? Yok. Her şey tamammış gibi bir de o teke başıma bela oldu. Allah kahretsin onu. Bu yaratık hiç uyumaz mı ha Makaruşka? Gece tam gözlerini kaparsın, kerata kalkar yanına gelir. Kaç kere ben uyurken üstüme bastı, ödümü patlattı. Bir kere korkuyla uyandım mı artık dünyada uyuyamam. Ne yapsam gözüme uyku girmez. İşte böyle bir Allah'ın belasıdır. Bu zararlı yaratığın yüzünden bütün hayatım zehir oluyor. Gece sabahlara kadar tavlada saman yığınlarının üzerinde dolaşıp duruyor. O tekiyi keselim ha. Ne dersin Makaruşka? Bunları konuşmaya geldiysen çek arabanı. Kolhoza ait tekelerle ilgilenmek benim işim değil. Onların komutanı Davidov'dur. Git derdini ona anlat. Ona mı gideyim? Allah göstermesin. Hem ben zaten seninle tekeyi konuşmaya gelmedim ki. Ziyarete geldim. Bana şöyle eğlenceli bir kitap versene. Yanında uslu uslu otururum. Yuvasında oturan fareden daha sessiz dururum. Sen de daha neşeli olursun ben yanındayken. Hiç üzülme. Seni bir parçacık bile rahatsız etmem. Makar bir an düşündü. Sonra Şukar dedenin eline kalın Rusça sözlüğü sıkıştırarak "Peki, otur bakalım yanımda. Şunu oku. Amma içinden. Dudaklarını şapırdatma, öksürme, aksırma. Anladın mı? Hiç ses çıkarmayacaksın. Sigarayı da ben istediğim zaman içeriz, anladın mı?" "Ben hepsine razıyım. Yalnız aksırık işini nasıl halledeceğiz? Ya bir de durup dururken aksırık tutarsa o zaman ne yaparım? Benim meslek öyle ki burnumun içi hep saman tozuyla dolu. Bazen gece uykuda bile aksırıyorum. Şimdi böyle bir şey olursa ne yapayım?" "Kendini kurşun gibi taşlığa atarsın." "Ah Makaruşka, ben kurşun gibi nasıl hareket ederim? Eski paslı bir kurşunum. Bir kere kendimi taşlığa atıncaya kadar en aşağı 10 defa aksırırım. 5 defa da burnumu silerim." "Sen de biraz daha acele edersin. Ne yapalım yani ihtiyar?" "Kızın biri de evlenmek için acele ediyormuş. Sonunda kendine koca bulamamış. Merhametli adamın biri çıkmış, kızı yalnızken kurtarayım demiş. Sonunda senin anlayacağın kız nikahsız gelin olmuş. Sonra ne olmuş biliyor musun? Kız dört başı mamur bir karı olmuş çıkmış. İşte benim başıma da buna benzer bir şey gelebilir. Bakarsın acele edeyim derken koşarken yolda bir günah işlerim. O zaman kapı dışarı edersin. Bunu anlamak için fala bakmaya gerek yok." Makar güldü. "Sen de acele ederken günah işlememeye dikkat et. Sen kendini hakim alamıyorsun diye ben otoritemi tehlikeye atamam. Senin anlayacağın buradayken susacaksın, beni meşgul etmeyeceksin. Önündeki kitabı okuyup kültürlü bir ihtiyarcık olacaksın. Küçücük bir soru daha sorabilir miyim? Ama ne olursun kaşlarını çatma Makaruşka, bu son sorum." "Peki sor bakalım, çabuk ol." Şukar dede utangaç bir tavırla sedirin üzerinde oturduğu yerde kımıldayarak "Anlatayım, öyle bir derdim var ki," diye söze başladı. "Yani çok önemli bir şeydir diyemeyeceğim ama benim karı bu yüzden bana çok darılıyor. Beni uyutmuyorsun deyip duruyor. Oysa benim bunda ne suçum var Allah aşkına?" "Sen işin aslını anlat." "Anlatıyorum ya işte. Ben de fıtık mı var yoksa başka bir hastalık mı bilmiyorum. İşte ondan karnımda müthiş bir gürültü oluyor. Hani fırtına getiren bulutlardaki gök gürültüsü var ya, onun gibi gürüldüyor işte. Şimdi senin yanındayken de öyle bir şey olursa ne yapayım? Tabii karnım guruldamaya başladı mı seni rahatsız etmiş olurum. Dedim ya taşlığa atarsın kendini. Burada ne gök gürültüsü ne de şimşek isterim. Anladın mı?" Şukar hiçbir şey söylemeden başını salladı. İçini çekti. Sonra sözlüğü açtı. Gece yarısı olunca da Makar'ın komutası altında onun açıklamalarını dinleyerek ilk kez horozların ötüşünü dinledi. Üç gece sonra ise ikisi pencereden aşağı sarkmış, omuz omuza yine aynı sesleri dinliyor. Şukar dede de hayran hayran, "Hay Allah, hay Allah!" diye fısıldıyordu. Bütün hayatım boyunca bu horozların kuyruğuna basmış, onları küçücükken tavuklarla beraber büyütmüşümdür de bir defa olsun ötüşlerinde böyle bir güzellik olduğunu aklıma bile getirmemişimdir. Şimdi artık anlıyorum. Hele o Maydanikov'un keratası yok mu? Nasıl da ötüyor ha? Tam General Brusilov gibi. Tıpa tıp aynı. Makar kaşlarını çattı ama gene de ciddi bir tavırla "O da bir şey mi?" diye fısıldadı. "Sen bizim generallerimizi dinlemiş olsaydın, o zaman anlardın," dedi. "Asıl bizim generallerimizin sesleri sesti. Senin Brusilov da neymiş? Bir kere Brusilov, eski Çar ordusundaki generallerden biridir. Bu bakımdan da bence daima şüpheli olan biridir. İkincisi, Brusilov gözlüklü bir aydın kişiydi. Sesi de herhalde Arkaşa'nın, o yediğimiz horozunun sesi gibi cılız bir sesti. Senin anlayacağın seslerde de siyasal bir açıdan ayrım yapmak gerekir. Nasıl anlatayım? Bak, bizim birlikte bir bas vardı. Bütün orduda böyle bir bas bulunamazdı. Ama ahlaksızın biri çıktı. Düşmanların tarafına geçti. Böyle bir iş yaptıktan sonra ne değeri kalır? O benim gözümde yine bas mı yani? Ne münasebet, namussuz herif. Şimdi o benim gözümde bas falan değil. Satılmış alçağın biridir." Şukar dede çekingen bir tavırla "Ama Makaruşka, politika ile horozlar arasında nasıl ilgi olabilir?" diye sordu. "Bas bayağı olur işte. Bak Maydanikov'un horozu onun değil de kulaklardan birinin horozu olsaydı onu dinler miydim? Dünyada dinlemezdim o salak yaratığı. Ne yapayım ben adi pis kulak horozunu? Neyse, bu kadar konuşma yeter. Sen kendi kitabının başına otur, ben de kendi kitabımın başına. Bir daha da bana öyle aptal aptal sorular sorma. Yoksa hiç acımadan buradan atarım seni." O günden sonra Şukar dede de horoz ötüşlerinin kıskanç bir hayranı, aynı zamanda titiz bir eleştiricisi oldu. Makar'ı gidip Maydanikov'un horozuna bakması için kandıran da yine oydu. Bir iş içinmiş gibi Maydanikov'un avlusuna gitmişlerdi. Kondrat o sırada tarlada çift sürüyordu. Makar da karısıyla konuştu. Laf olsun diye neden tarlaya gitmediğini sordu. Bir yandan da dikkatle avluda gururlu gururlu dolaşan horoza bakıyordu. Horoz oldukça gösterişli, iri yapılıydı. Çok güzel kızıl tüyleri vardı. Makar onun böyle olmasına memnun oldu. Avludan dışarı çıkarlarken hiçbir şey söyleyemeyen Şukar dedeyi dürterek "Nasıl?" diye sordu. Sesi de yapısına uyuyormuş. Horoz değil başpiskopos mübarek. Bu benzetme Makar'ın hoşuna gitmedi ama bir şey söylemedi. Hemen hemen kolhoz idaresinin binasına kadar gelmişlerdi ki Şukar birden gözlerini korkuyla iri iri açarak Makar'ın koluna yapıştı. "Makaruşka, göreceksin, kesecekler." "Kimi?" "Beni değil ya, Allah korusun, horozu be. Kesecekler zavallıyı. Ah, yazık olacak hayvana. Göreceksin, kesecekler." "Ne diye kessinler canım? Niçin kessinler? Anlamıyorum. Saçmalama Allah aşkına." "Bunda anlamayacak ne var? Nuh-u Nebi'den kalma bir horoz. Benim yaşıtım sayılır. Belki daha da yaşlıdır. Ben bu horozu çocukluktan beri hatırlıyorum." "Atma be dede. Horozlar 70 sene yaşamazlar. Bir kere tabiatın kanununda öyle bir şey yok, anlıyor musun?" Şukar dede gene de öfkeyle "Oğlum, bir defa horoz yaşlı. Gagasının altındaki tüyler bembeyaz olmuş. Yoksa farkına varmadın mı ha?" dedi. Makar birdenbire topuklarının üzerinde sert bir hareketle geriye döndü. O kadar hızlı, öylesine geniş adımlar atarak elini kolunu sallaya sallaya yürüyordu ki Şukar arkasından yetişeyim derken ara sıra olanca gücüyle koşmaya başlıyordu. Birkaç dakika sonra tekrar Maydanikov'un avlusuna dönmüşlerdi. Makar Luşka'dan hatıra kalmış olan tenteneli küzük bir kadın mendiliyle alnındaki teri siliyor, Şukar dede ise en az yarım gün tilki kovalamış bir av köpeği gibi ağzını alabildiğini açarak derin derin nefes alıyordu. Tükürüğü mini mini pırıl pırıl damlacıklar halinde mora çalan dilinden sakalına damlıyordu. Kondrat'ın karısı onları karşılayarak candan bir tavırla gülümsedi. "Ne o, yoksa bir şey mi unuttunuz?" "Sana söylemeyi unutmuştum Pokorovna. Sakın sizin horozu kesmeyin, olmaz mı?" Şukar dede vücudunu bir soru işareti gibi eğerek kolunu uzattı. Kirli havet parmağını sallayarak güçlükle ''Sakın öyle bir şey yapayım demeyin ha!'' diye nefes nefese söylendi. Makar canının sıkıldığını belli eden bir tavırla ona baktı. Sonra devam etti. ''Biz onu kolhoz için damızlık olarak satın almak ya da başka bir horozla değiş tokuş etmek istiyoruz. Çünkü haline bakarsan çok iyi bir soydan olduğunu belli ediyor. Belki de bunun bedeleri bizde yeni cins tavuk üretmek için ta İngiltere'den, Hollanda'dan getirilmiştir, kim bilir. Hollanda cinsi horozların gagalarının üst tarafında bir şişkinlik olmaz mı? Olur. Belki senin bu horoz da Hollandalıdır. Sen bunu bilmezsin ki, değil mi ya? Ben de bilemem. Demek ki ikimiz de bu konuda kesin bir şey bilmediğimize göre onu kesmemiz hiç doğru olmaz. Bunu sakın yapmayın. Anladınız mı? Ayol, hiç bizim horoz damızlık olur mu? Artık ihtiyarladı. Biz onu Troitsa yoğurtusunda keselim diye düşünüyorduk. Kendimize genç bir horoz alacaktık. Bunun üzerine Şukar dede dirseğiyle Makar'ı, ben sana dememiş miydim dercesine dürttü. Ama Makar ona hiç önem vermeden horozun sahibesine düşüncesini kabul ettirmek için uğraşmaya devam etti. İhtiyarlık kusur sayılmaz ki diyordu. Biz onu mükemmel bir damızlık horoz haline getiririz. Onu vodkaya yatırılmış buğdayla besiye çektik mi? Göreceksin tavukların peşinden öyle bir koşmaya başlar ki tozu dumana katar vallahi. Yani senin anlayacağın bu pek değerli horozu yok edemezsiniz. Anladınız mı? Madem genç bir horoz istiyorsun, Şukar dede sana hemen getirir onu. Aynı gün Makar, Demka Uşakov'un karısından düşük bir fiyata, zaten kümeste fazla olan horozu satın aldı. Sonra onu Şukar dedeye vererek Maydanikov'un karısına gönderdi. Bütün engeller aşılmış gibiydi. Ama bu sefer köyde herkesi güldüren bir dedikodu yayıldı. Söylendiğine göre Makar Nagulnov, ne olduğu belli olmayan bir amaçla her yerden toptan ya da perakende olarak horozlar satın alıyor, üstelik bunlar için aklı hayale gelmez paralar ödüyordu. Şakadan çok hoşlanan Razmiyetnov, böyle bir olaya kayıtsız kalabilir miydi hiç? Arkadaşının bu garip davranışı kulağına gelince, olup bitenleri kendi gözüyle görmek için bir gece geç vakit Nagulnov'un evine gitti. Makar ile Şukar dede masanın başına oturmuş, bir takım kalın kitapları okumaya dalmışlardı. Fitili aşırı ölçüde çıkarılmış olan lamba iz çıkarıyordu. Odada kara iz parçacıkları uçuşuyor, çevreye doğrudan doğruya lambanın camı üzerine geçirilmiş kağıt abajurdan yanık kağıt kokusu yayılıyordu. İçeride öyle derin bir sessizlik vardı ki, böylesine bir sessizlik ancak bir ilkokulun birinci sınıfında yazı dersinde olabilirdi. Razmiyetnov kapıyı çalmadan içeri girdi. Eşikte durup bir iki defa öksürdü. Ama içeride büyük bir dikkatle kitap okuyanlardan hiçbiri ona önem vermediler. Bunun üzerine gülmemek için kendisini zorlayarak yüksek sesle ''Arkadaş Nagulnov burada mı oturuyor?'' diye sordu. Makar başını kaldırdı. Dikkatle Razmiyetnov'un yüzüne baktı. Hayır, gece gelen bu misafir sarhoş değildi. Ne var ki dudakları o anda kahkahalarla gülmek istiyormuş da kendisini güç bela tutuyormuş gibi titriyordu. Makar'ın donuk bakışında bir parıltı belirdi. Gözlerini kısarak sükunetle ''Sen git kızlarla gönül eğlendir Andrei, benim seninle eğlenecek hiç vaktim yok, görüyorsun.'' dedi. Razmiyetnov Makar'ın hiç de kendisiyle şakalaşacak bir durumda olmadığını anlayınca sedire oturdu. Bir sigara telendirdi. Sonra da ciddi bir tavırla ''Ama gerçekten merak ediyorum.'' dedi. ''O horozları ne diye satın aldın sanki?'' ''Erişteyle lahana çorbası yapacağım. Ne sanıyordun ya? Onlarla köy kızları için turşu mu kuracaktım?'' ''Horoz turşusu yapacağın aklıma gelmedi doğrusu. Ama gene de şaşmamaktan kendimi alamadım. Ne diye bu kadar horoz almaya kalkıştı? Neden yalnız horoz alıyor da başka hayvan almıyor?'' diye kendi kendime sorup duruyordum.'' Makar gülümsedi. ''Erişteli horoz ibiği yemeye bayılırım ben. Bütün mesele bu. Bak sen neler satın alıyorum diye şaşmışsın. Ben ise başka bir şeye şaşıyorum. Ne diye tarlaları şereflendirmediğine. Ne yapacakmışım orada? Kadınları mı gözetleyeceğim? O işi bizim ekip şefleri pekala yapıyorlar. Ben sana kadınları gözetle demiyorum. Gidip zararlı otları yol azıcık diyorum.'' Razmiyetnov kollarını sinek kovuyormuş gibi sallayarak neşeyle güldü. ''Yani ben şimdi gidip onlarla beraber tarlalardaki otları yolacağım öyle mi?'' ''Yok kardeşim, affetmişsin sen onu. Bir defa bu iş erkek işi değil. Sonra ben öyle herhangi biri değilim ki köy meclisinin başkanıyım. Köy meclisi başkanı da neymiş? Kalantor mu sanıyorsun kendini? Bak ben sana işin doğrusunu söyleyeyim mi? Köy meclisi başkanı dediğin dağ değil ki. Dümdüz bir yerde küçümencik bir tümsektir. Sen bana şunu söylesene bir kere. Neden ben onlarla beraber ot yoluyorum ya da o biçim çöplüklerle uğraşıyorum da sen aynı işi yapmıyorsun ha? Razmiyetnov omuzlarını silkti. Yapamıyorum demedim ki. Sadece kazakların gözünde küçük düşmek istemiyorum. Ama Davidov hiçbir işi küçümsemiyor. Ben de öyle. Öyleyse sen neden kasketini yana eğip ya sabahtan akşama kadar köy meclisi binasında oturup duruyor ya da koltuğunun altında o eski püskü evrak çantası köyde bir türlü huzur bulamıyormuş gibi oradan oraya dolaşıyorsun? Ne yani? Senin sekreter herhangi bir kimsenin aile durumu üzerine bir rapor düzenleyemez mi sanki? Bana kül yutturmaya kalkma Andrei. Yarından tezi yok, birinci ekibe katılıp kadınlara Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları işe sarılınca nasıl çalışırlar onu göstereceksin. Razmiyetnov ağzındaki izmariti öfkeyle fırlatarak oturduğu sedirden ayağa fırladı. Ayol sen çıldırdın mı? Yoksa şaka mı ediyorsun? Beni şurada öldürsen gene de gitmem bu işe. Başkalarına alay konusu olmak istemiyorum. Otları yolmak erkek işi değil ki. Sana kalsa belki gidip patateslerin diplerindeki toprağı da kabartmamı isteyeceksin. Makar kemirdiği kalemle hafif hafif masaya vurarak erkek işi kadın işi diye bir şey yoktur. Parti seni hangi işe gönderirse erkek işi odur. Söz gelimi bana git ihtilale karşı olan adamların kafasını kopar Nagulnov derlerse seve seve giderim. Git patateslerin altındaki toprağı kabart derlerse belki seve seve gitmem ama gene giderim. Git inekleri sağ derlerse dişimi sıkar, istemeye istemeye giderim. Ama gene de giderim. Belki Allah'ın belası ineğin memelerini oraya buraya çekerim. Çünkü süt sağmasını o kadar iyi bilmiyorum. Ne var ki emir verildiği için o kör olası hayvanı sağarım. Öfkesi biraz geçmiş olan Razmiyetnov neşelendi. Süt sağmak da tam sana göre iş hani. Şu koca ellerine baksana, hayvanı 2 dakikada yere devir verirsin. Devirsem de kaldırırım. Memesinde son damla süt kalıncaya kadar sağmaya devam eder, sonunda işi bitiririm. Anlaşıldı mı? Makar Razmiyetnov'un cevabını beklemeden düşünceli bir tavırla konuşmaya devam etti. Ben senin yerinde olsam bu konu üzerinde azıcık düşünürüm, Andriyuha. Erkekliğinle, kazaklığınla övünmenin alemi yok. Bizim partinin şerefi böyle saçma şeylerin üzerinde durmuyor. Ben öyle anlıyorum. Bak, geçenlerde yeni bölge sekreteriyle tanışmak için yola çıkmıştım. Giderken Tubyanski hücresinin sekreteri Filanov'la karşılaştım. Bana, nereye gidiyorsun, bölge komiserliğine mi? Diye sordu. Evet, bölge komiserliğine dedim. Yeni sekreterle görüşmeye mi gidiyorsun? Diye sordu. Evet, onunla görüşeceğim, dedim. Öyleyse şuradaki biçilen tarlalarımızı görüyorsun ya, kendisi orada, dedi. Elindeki kamçıyla yolun solunu işaret ediyordu. Baktım, harıl harıl otlar biçiliyor, tam 6 biçme makinesi oradan oraya gidip geliyor. Çıldırdınız mı siz, bu kadar erken hasat yapılır mı? Diye sordum. Adam şu karşılığı verdi. O biçilenler ot değil, fundalar, dikenler, daha bir sürü bilmem ne. Bunların hepsini biçip silolara doldurmaya karar verdik. Bu parlak fikri kendiniz mi buldunuz diye sordum. Hayır, dün gelen yeni sekreter bizim tarlaları incelerken baktı ki buraları hep fundalar dikenlerle dolu. Bize bunları ne yapacağız diye sordu. Buraların adasa bırakacağımızı söyledik. Adam güldü. Otları toprağa karıştırmanın pek öyle uçun boylu düşünmeyen adamların işi olduğunu, bunları biçip siloya doldurmanın daha akıllıca bir davranış sayılacağını söyledi. Makar sustu. Sonra... Acaba Razmiyetnov buna ne diyecek gibilerinden onun yüzüne baktı. Razmiyetnov sabırsızlıkla, ''Yani şimdi sen o parti sekreterinin onlarla beraber oraları biçtiğini gördün mü?'' diye sordu. ''Gördüm ya. Sola saptım, 2 kilometre kadar yol aldım. Baktım ki 2 araba duruyor. İhtiyarın biri yere ateş yakmış, lapa pişirmeye çalışıyor. İri yapılı, boğa gibi kocaman suratlı bir delikanlı da, arabanın altına yatmış, ayaklarının altını kaşıyor. Elindeki dalla sinekleri kovmaya çalışıyor. Sekreter dersen sekretere benzemez. Bir defa yalın ayak, sonra suratı kevgir gibi. Delikanlıya sekreteri sordum. Sırıtarak, bu sabah sıra bende diyerek biçme makinesinde yerimi aldı. Bak görüyor musun? Tarlada oradan oraya gidiyor. Samanı yığınların üzerine atıyor. İşte bizim sekreter odur, dedi. Bunun üzerine arabadan indim. Benim hayvanı oradaki arabaya bağladım. Biçme işini yapanlara doğru yürüdüm. Önümden birinci biçme makinesi geçti. Üzerinde başına hasır şapka geçirmiş biri vardı. Sırtında terden sırılsıklam olmuş, yırtık pırtık bir gömlek, ayağında makine yağına bulanmış bez bir pantolon var. Belki sekreter değil. İkinci biçme makinesinde saçları dipten kesilmiş genç bir adam oturuyordu. Sırtında gömlek yoktu. Terden güneşin altında sanki vücudu yağ bulanmış gibi pırıl pırıl parlıyordu. Belli bu da sekreter değil diye düşündüm. Öyle ya, sekreter dediğin biçme makinesinde gömleksiz oturmaz değil mi ya? Bir de ileri doğru baktım ki ne göreyim, herkes gömleksiz. Gel de bunların hangisi sekreter diye işin içinden çık bakayım. Kendi kendime suratında okumuş bir adamın ifadesi vardır, oradan tanırım herhalde diye düşündüm. Hepsi önümden geçti ama kör olası şeytan bulamadım sekreteri işte. Adamların hepsi yarı bele kadar çıplak, hepsi birbirine benziyor kardeşim. Su damlaları gibi hepsi birbirinin aynı. Bu sekreterdir diye adamın alnında yazılı değil ki. Gel de bunların içinde okumuş adam suratlısını bul diye düşündüm. Hepsi okumuş adama benziyordu. Saçı sakalı birbirine karışmış bir papazı al, sakalını saçını kestir, çırılçıplak soy, askerlerin yıkandığı bir hamama sok, o kalabalığın içinde papazı bulabilir misin? Orada da öyle oldu işte. O zamana kadar konuşmaya hiç katılmamış olan Şukar dede çekingen bir tavırla ''Sen makaruşka din adamlarına değinmesen daha iyi olmaz mı? Günah!'' diye söylendi. Makar ona öfkeyle baktı. Sonra anlatmaya devam etti. Arabaların yanına döndüm. Delikanlıya fundaları biçenlerin arasında hangisinin sekreter olduğunu sordum. Koca suratlı budala ne dese beğenirsin. Sekreterin sırtında gömlek yok, dedi. Bunun üzerine ona, sen o göz diye kullandığın budak deliklerini iyice bir ol bakayım. Üzerlerini sinekler örtmüş olacak. Baksana, biçme makinelerinin üzerinde ihtiyardan başka herkes gömleksiz oturuyor, dedim. Delikanlı arabanın altından çıktı. O budak deliklerini elleriyle ovdu. İleriye baktı. Sonra öyle bir gülmeye başladı ki ben de baktım. O zaman ben de dayanamadım, gülmeye başladım. Arabalara gidinceye kadar meğer o ihtiyar da gömleğini şapkasını çıkarmış, ayağında sade poturla habire otları biçip duruyor. Dazlak kafası güneşin altında pırıl pırıl. Ak sakalını da rüzgar ta sırtına kadar savuruyor.